Ayrım 25.
Yetiştirici sonunda El Pipo'ya bu sersemi ne demeye oraya getirdiğini sormaktan kendini alamadı. El Pipo yerin dibine batmıştı. Adamdan özür diledi ve Manuel'i arenanın dışına sürükledi. Görkemli bir edayla elini kaldırarak uzayıp giden yolu işaret ediyordu. Şu yolu görüyor musun dedi. Doğru Madrid'e çıkar bas git ve beni dinlersen Madrid'e varır varmaz yürümeye devam et. Daha iyi. Ta Endülüs'e dek evine dön. Seni kimse torero yapamaz. Böylelikle Manuel'in kafasından ve İspanya arenalarından def ettikten sonra El Pipo arkadaşlarının yanına gitti. Tienta sonunda yetiştirici mükellef bir ziyaret verecekti. Arabasına bindiğinde karanlık basmıştı. Kovduğu torerosunu arabanın içine oturmuş ağlarken buldu. Manuel ona kendisini yüzüstü bırakmaması, bir fırsat daha tanıması için yakardı. El Pipo derin derin iç geçirdi. Loş arabada Manuel onu koca şapkasının kabul anlamına gelen bir hareketle sallandığını gördü. Ertesi gün çırak matador arenaya davetsiz girdi. İlk inek piste görünür görünmez kumların üzerine atladı. El Pipo onu başka bir yetiştiricinin malikanesine götürmüştü. Mayoral engellemek üzere atıldıysa da El Pipo araya girdi. Bırak çalışsın dedi. Sakin ve dünküne oranla kendine daha güvenli olan Manuel ikinci ve üçüncüyü deneyecek kadar yeterli bir göstere çıkardı. Göz doldurdu. El Pipo onu gittikçe artan bir ilgiyle seyrediyordu. Tahmininde yanılmamıştı. Kollarının uzunluğu ağır geçişler yaptırmasına yardım ediyordu. Hareketlerinde sinirlilik ve korku belirtisi yoktu. El Pipo çenesini avuçlarına almış, şapkasını öne eğmiş, sönmüş purosunu dudaklarına sıkıştırmış duruyor ve büyülenmiş gibi gözlerini ondan ayıramıyordu. Manuel'in gerçek bir torero yeteneklerine sahip olduğunu artık iyice inanmıştı. Buna son derece sevinen manejer cebinden bir kartvizit çıkardı ve bir şeyler yazdı. Sonra Manuel'e uzattı. Al bakalım küçük dedi. Bununla bu kış antrenman yapabilirsin. Bu basit kart Manuel Benitez'in 10 yıldan beri arayıp da bulamadığı sihirli anahtardı. Bu sayede boğa yetiştiricileri kendisini inatla kapadıkları kapılarını sonunda açacaklardı. El Pipo himayesini aldığı gence bölgede kalmasına salık verdi. Kendisi ise Madrid'e dönüp gelecek mevsim için planlar kurmaya bakacaktı. Manuel o değerli belgeyle silahlanmış olarak malikane malikane dolaşmaya başladı. Bu kez kapılar açılıyordu. Hemen hemen her gün bir tiyanta buluyor ya da muret antrenmanları yapıyordu. Bu çalışmalar yararlı oldu. Çok geçmeden tanındı ve yetiştiriciler ondan bu çocukta iş var diye söz etmeye başladılar. Geceleri pelerine sarınıp bir ağırda ya da 3 yıl önce çok acıklı bir kış geçirdiği Salamanca'nın Mayor Meydanı'nın kemerleri altında yatıyordu. Bununla beraber garip bir kaygı uykularını kaçırırdı bazen. Menajerinin kendisine dünya kadar sözleşme sağlayacağına emindi. Ama durum çok nazikti. Zira bunları okuyamayacak, daha da kötüsü imzalayamayacaktı. Palma'daki yetimhanenin sıralarında öğrenmiş olduklarını da unutmuştu. Adını bile yazamaz durumdaydı. Bu öğrenim eksikliğini gidermeyi kafasına koydu. Bir akşam Salamanca'nın Salesians Koleji'nin profesörü Antonio Cortez kapısının eşiğinde partal kılıklı bir delikanlıya rastladı. Çocukcağız saf bir edayla kendisinden imza atmayı öğrenmesini rica ediyordu. Yüzündeki perişan ifadeden ötürü ona acıdı ve ders vermeye razı oldu. 6 hafta boyunca her gece saat tam 11'de Manuel profesörün evine gitti. Bir tek koridor bile seyretmemiş olan yaşlı öğretmen, akşamları yorgun argın kendisini koltuğa atan, edineceği birkaç bilgi kırıntısına tutamış, kirli bedeni son tiyantadan kalma kan ve yaralarla kaplı olanı bir türlü unutamaz. O kış Manuel tiyantadakilerinden çok öğretmenin çalışma odasında elde ettiği başarılardan ötürü kıvanç duydu. Önce bir büyük M çizmeyi öğrendi. Çok geçmeden Manuel Benitez El Renko yazmayı öğrendi. Tek tutkusu o 4 sözcüğün İspanya'nın tüm duvarlarında yazıldığını görmekti. 1. Fiziksel ve belki de ruhsal nedenlerle Manuel'in ilk imzaları inanılmayacak kadar kocamandı. Bankada hesap açtırdığında ilk çeki imzalayacağı zaman çekin imzasından daha fok olduğunu hayretle gördü. Yeni yeteneğini göstermek için yanıp tutuşuyordu. Eline bir kağıt geçti mi hemen üzerine imzasını atıverirdi. Bunu o kışın en büyük eğlencesi yapmıştı kendisine. El Pipo'nun kışı da Manuel'inki kadar kasvetli ve hareketli geçti. Albacete koridasında kazanmış olduğu 350 bin pesetayı eriyip gitmiş, alacaklılar kapıya dayanmışlardı. Buna rağmen El Pipo'nun kafası projelerle doluydu. Birkaç iş birden kovalamakla şansını artıracağına inandığından projelerinde acemi torerosuna da yer ayırıyordu. Bakalım hangi iş başarı yarışını kazanacaktı. Kışın sonlarına doğru El Pipo bir posta kartı aldı. Manuel Benitez namına 500 pesata isteniyordu. Torero'su ötede beride ufak tefek borçlar yapmıştı ve bunlar ödenmediği takdirde çırak Torero'nun Salamanca'dan hatta İspanya'dan kaçması gerekecekti. El Pipo cebinden seve seve bir kartvizit çıkarabildi ama 500 pesata çıkarmaya hiç gönlü yoktu. Bu tutar yalnız Torero'su için değil kendisi için de bir servet demekti. Bu önemli yatırıma razı olmadan önce uzun uzun duraksadı. Sonra Meksika'dan getirdiği bir altını sattı ve parayı Salamanca'ya doğru yolladı. Birkaç gün sonra Manuel kapısını açtı. El Pipo ziyaretçisini salona aldı ve eline bir kağıt kalem verdi. İmzala şu kağıdı diye emretti. Manuel müthiş bir kıvançla Salamanca'da öğrendiği 4 sözcüğü yazdı. Manuel Benitez El Renco. El Pipo boş beyaz kağıda attırdığı imzayı inceledi. Üstünü kendisi dolduracaktı. Böylece postayla gönderdiği parasını alacaktı. Bu kağıt Torero'nun ilk sözleşmesi yani Rafael Sanchez'de anlaşması olacaktı. Bir süre bu düşünceye daldıktan sonra menajer ilk kararını aldı. Kanısınca El Renco yani Topal halkın matadordan beklediği yiğitliği anımsatan yerinde bir lakap değildi. Ve bundan böyle El Cordobes, Kordobalı lakabını kullanmasına karar verdi. Manuel menajere perişan bir ifadeyle baktı. Bu karar haftalar süren çabasını boşa çıkarıyordu. Adını yazmayı yeniden öğrenmesi gerekecekti. Müstakbel El Cordobes bir duvarcıyla birlikte tavan arasında bir oda kiralayıp yerleşti. İlk koridoya dek geçimini sağlayabilsin diye El Pipo ona kabuklu deniz hayvanları satan bir dükkanda iş buldu. Bundan sonra Manolete'nin ölümüne tanık olan kişi sefil bir Endülüslü büyük üstadın tahtına oturtmak için tüm kurnazlığını ve girginliğini seferber etti. Madrid kahvehanelerini sırayla dolaşıyor, elindeki tek mala yoksul bir Torero'nun yürekliğinin müşteri arıyordu. Karşılaştığı kimseli abartmalı diliyle lafa boğuyor, kendisi gibi işinin ehli bir adamın koruması altında bulunan kişinin erdemlerini sayıp döküyor, onun Fiesta Brava'da devrim yaratacağını ileri sürüyordu. Sakin ve güvenli bir tavır takınmakta, kendi parasal durumunun berbatlığını sezdirmeden öteye beriye oltalar atmakta, iğneyi yutacak balığı beklemekteydi. Heyhat, o mevsim tanınmamış bir Torero'yu satmak bir çavalle deniz hayvanı satmaya benzemiyordu. Toromaş ortamı, abartmalı sözlerine kulak asmayacak denli El Pipo'yu tanırdı. Bundan önce de sayısız harika çocuk ortaya atılmış ama tüm hünerleri bir koridada sönüvermişti. Madrid'deki çabalarının verimsizliğini gören El Pipo yeni bir plan kurdu. Himayesindeki genci doğduğu memlekette Endülüs'te bir korida sağlamaya karar verdi. Hemen Sevilla'ya hareket etti. Oranın feryası yeni başlamıştı ve Fiesta Brava'nın seçkinleri Sevilla'ya akın ediyorlardı. El Pipo 40 peygambere yalvaracağına bir Allah'ına yalvarmayı uygun buldu ve doğru Sevilla'daki plazanın müdürü Antonio Canore'ye başvurdu. Bu çocuk suratlı şişko adam Endülüs'ün kralı diye anılırdı. Canore'ya da Madrid'deki meslektaşı ve rakibi Livinio Stoic gibi Fiesta işleriyle hiç ilgisi bulunmayan bir ailedendi. Canore'ya orta halli bir banka memuru ve iyi bir pelot oyuncusuydu. Sevilla Arenası'nın müdürü olan kayınpederi ölünce aklı başında saygıdeğer bir kadın olan kayınvalidesi onu çağırdı ve böylece Canore'ya Maestranza'nın yazgısına egemen olmak gibi ağır bir görev üstlendi. Damat itiraz etmedi. Madrid'de Merkez Bankası'ndaki işini bıraktı ve gidip Sevilla'ya yerleşti. Korida dünyası konusundaki bilgisizliğini sağlam bir ticari zihniyetle gidererek gerçek bir otorite kurdu. Sevilla Plazası'ndan başka şimdi Endülüs'ün en önemli arenalarında oyun etmekteydi. Yılda 150'den fazla korida düzenliyordu. Stuyk, o ve daha iki kişi Fiesta'nın parasal işlerini tümüyle ellerinde tutmaktaydılar. Canore'ya her gün kapısını aşındıran kafa şişiriciler ve aylaklar takımının içinde o gün odasına giren adamı tanıdı. O sabah Fiesta'nın kazazedelerine laf anlatacak bir dakikası yoktu. Sevilla feryası onu gece gündüz uğraştırıyordu. El Pipo'ya nezaketle yol verdi. Bir akşamüstü kaldığı evin odasında sırt üstü yatmış düşünüp taşınırken menajerin aklına bir şey daha geliverdi. Madem arenalar Torero'sunu reddediyorlardı, herhangi bir meydanda sirk gibi kuruluveren portatif arenalardan birini kiralayıp bir korida düzenlemesi için belediye başkanlarından birini ikna edecekti. Ve böyle bir girişimde ikna edilmesi en kolay kimse Torero'nun doğduğu yerin belediye başkanıydı elbet. Heyecanla ayağa fırladı ve en yakın telefona koştu. Palma del Rio'da Arap surlarının yıkıntılarına bitişik asık suratlı bir bina olan cam fabrikasının telefonu çaldı. Mündür Antonio Caro alıcıyı kaldırdı. Kasabadaki ender şenlikleri düzenlemek Caro'nun göreviydi. 4 yıl önce müthiş bir kargaşalık içinde sona eren ve Palmalıların anısından silinmeyen koridayı düzenlemek için papaz Don Carlos'a yardım etmişti. Ve o gün bugündür Antonio Caro boğa sözü duymak istememişti. El Pipo karşısındakini ikna etmek için bütün hünerlerini kullandı. Joselito'ların, Belmonte'lerin, Moneletti'lerin mirasçısı olan harika Torero'sunun doğduğu kente bir saygı gösterisi olarak sanatına Palma del Rio'daki Corrida'ya atılmak istediğini anlattı. Antonio Caro o harikanın adını duyunca irkildi. Palmalılar Manuel Veritiz'in yalnız ve yalnız kenti dönmemek üzere terk etmesi nedeniyle hoşlanmışlardı. Palma'da hiç kimse diyordu Antonio Caro, o hırsızın, o serserinin bir boğayla güreşmesini izlemek için tek bir pesata vermezdi. Üstelik kendisi de belediye başkanlığı sekreteri olarak o adama arena kiralasınlar diye belediyeden 40 bin pesata isteyemezdi. El Pipo, Caro'yu planı belediye meclisine sunmaya ikna etmek için çok dil döktü. Ama aldığı yanıt şu oldu. Palma, Manuel Melitez'e 40 bin pesata harcayacaksa bunu olsa olsa ona bir hapishane inşa etmek için harcar. Bu yanıt El Pipo'nun son umudunu da yok ediyordu. Palma'nın böyle bir gösteriden ne avantajlar sağlayabileceğini sayıp dökmeye başladı. Sonunda söyleyecek bir şey bulamadı ve düşüncesizce bir atılımla arenanın kirasını bizzat ödeyeceğini söyledi. Bunun üzerine Caro yumuşadı. Başaracağını aklı kesmeye başlayınca boğalar da benden diye aykırdı El Pipo. Bu son vaat üzerine Palma şenliklerinin organizatörüne söyleyecek bir şey kalmadı. Madem belediye masrafa katılmayacaktı, bir şeyler düşünülebilirdi. Bu koridayı 15 gün sonra başlayacak fiestanın belli başlı gösterisi olarak kabul edebilirlerdi. Menajerin içine biraz su serpilmişti. Alıcı yerine koyar koymaz kendini koltuğa bıraktı. Ama birden yüzü bembeyaz kesildi. Yüklendiği sorumlulukların kapsamını o da anlamıştı. Aman Allah'ım, o kadar parayı nereden bulacağım diye söylendi. Vakit öyle olduğu halde cam küpelerle süslü avize solgun ışıklar saçıyordu. Odayı Cordoba'nın boğucu sıcağından korumak için panjur ve perdeler çekilmişti. Sanchez ailesinin bütün başarılarına ve felaketlerine tanık olan yemek odasında yuvarlak masanın çevresinde oturmuşlardı. O mağam masanın çevresinde evlenme şölenleri verilmiş, akrabalarla kadehler tokuşturulmuş, dostlar başsağlığı dilemişlerdi. Sanchez ailesinin önemli kararları orada tartışılmış, red ya da kabul edilmişti. O günde El Pipo'nun bütün akrabaları oradaydı. Plata sokağındaki dükkana bakan küçük kardeşi Pepe, amcası Jose, üç kızı ve damatları, ayrıca teyzeler, halalar, dayılar, kuzenler, kısacası Sanchez sülalesi, kabile reislerinin çağrısına uyarak oraya koşmuştu. El Pipo 10 dakikadan beri konuşuyordu. Söylevi, değişken mesleğinin iyi ve kötü yanlarını özetliyor, parlak dönemleri özellikle vurguluyor ve 10 dakika gibi sıkıntılı devrelerini üstü kapalı geçiyordu. Sonunda konuşmacı, yaşamının başarılı günlerini ve o zamanlar çevresindeki kimselere karşı nasıl cömert davrandığını anımsattı. Şimdi, yaşamının son büyük atılımını yapacağı açıklamaktaydı. Bunu, matador olmaya hevesli yoksul bir Endülüslü ile gerçekleştirecekti. Zira bu genç, korida sanatında devrim yaratacak güçte ve yetenekteydi. Ve bu genci kendisi, Rafael Sanchez El Pipo lanse edecekti. Ama bunun içinde 200 bin pesetaya gereksinimi vardı. Bununla bir portatif arena kiralayacak ve Endülüs otlaklarındaki en ucuz boğalardan 6 hayvan satın alacaktı. Uğruna bunca parayı tehlikeye atacağı gencin iyi ya da kötü torero olduğu hakkında bir şey söylemeyemezdi. Bildiği tek bir şey vardı. Bu çocuk bir gün Cordoba'daki bütün bankaları dolduracak kadar çok para kazanacaktı. Söylevini bitirdikten sonra El Pipo oradakilerin yüzüne tek tek baktı. Önünde masanın ortasında bir dantel örtünün üzerinde boş bir kundura kutusu duruyordu. Bir süre onu seyretti. Sonra insan sarrafı El Pipo büyük kızı Elena'ya döndü. Onun babasından hiçbir şeyi esirgemeyeceğini bilirdi. Sol elinde parlayan zümrüdü işaret etti. Bu mücevheri Manote ile Güney Amerika yolculuğunda dönüşlerinde kendisi vermişti ve kızına armağan etmişti. Baba diye yakardı Elena. Ne olur onu alma. Ve bu sözleri söylerken parmağından yüzüğü çıkardı. Babasını uzattı. El Pipo Elena'nın davranışının değerini takdir edebilsinler diye yüzüğü avizenin ışığında parıldata parıltada okşadı. Sonra törensi bir hareketle kundura kutusunun içine baktı. Başını kaldırdı, çevresindekilere bir daha baktı. Gözleri, kardeşinin inci kakmalı altın kol düğmelerine takıldı. Bu kol düğmeleri de El Pipo'nun cömertliğinin tanıklarıydı. Parmağıyla işaret etti. Kardeşi göğüs geçirdi, ses etmeden kol düğmelerini çıkarttı ve kundura kutusunun içine attı. El Pipo'nun parmağı bu saygıdeğer toplantı üyelerinin üstüne sırayla durarak kiminden bir broş, kiminden bir inci kolye, ötekinden bir kravat iğnesi aldı. Geçmişteki cömertliklerinin tanığı olabilecek bir şeyi takmamış birilerine gözü takıldıkça düşünmeye başlıyor, vaktiyle ne armağan ettiğini anımsıyor ve onu o armağanı alıp getirmesi için evine yolluyordu. Az sonra
Kutu altın paralar, madalyonlar, yüzükler, bilezikler, kolyelerle doldu. Bunun üzerine El Pipo kendisi de altın bilezikli saatini bileziğinden çıkardı ve görkemli bir tavırla onlara ekledi. Sonra sağ elinden büyük babasından babasına, ondan da kendisine gelmiş olan üzeri iki S harfi ve bir domuzla saldırmakta olan iki köpek kalkmalı şövalye yüzüğü çekileye çekileye çıkardı. Bu yüzük onu Sanchez ailesinin reisi yapan kutsal bir anlam taşımaktaydı. Şövalyeyi kutudaki diğer aile mücevherlerinin yanına gönderdi. Sonra ayağa kalktı. Onlara güvenlerinden ve istemeyerek de olsa katkıda bulunmalarından ötürü teşekkür etti. Değerli şeylerle dolu kutuyu aldı. Göğsüne bastırıp oradan çıktı ve ihtiyacı olan 200 bin pesetayı bulmak üzere doğru tefecinin yolunu tuttu. Palma del Rio böylesine bir gösteriye tanık olmamıştı. Tepesine iki hoparlör yerleştirilen eski bir Citroen kamyonet camları titreten bir gümbürtüyle sokaklardan geçiyordu. El Pipo'nun hoparlörlerden fışkıran sesi 15 Mayıs'ta olağanüstü bir gösterinin yapılacağını, Fiesta Brava'nın ilahı olmaya aday genç bir matadorun o şenliklerle dünyaya tanıtılacağını haykırıyordu. Koridaların beşiği Palma del Rio'nun bu evladı diye görülüyordu El Pipo'nun sesi. Bugüne dek İspanya'nın bütün tiyantralarını kendini göstermiştir. Palmalılar koşun, onu alkışlayın. Bu yaşamınızın koridası olacak. Tepkiler çok değişik oldu. Kesinlikle kayıtsız kalanlar da vardı, heyecana kapılanlar da. Pacheco sokağında Manuel'in dönmesine izin verilmesi, El Pipo'nun başvurduğu karakolda Çavuş Malion ve yardımcıları ilgiyle karışık bir küçümseme gösterdiler. Buna karşılık Papaz Don Carlos, empresaryoluktaki halefinden kilise yararına pay isteyebileceğini umarak haberi sevinçle karşıladı. Don Felix'in mayoralı Jose Sanchez, kızının eski nişanlısının dönüşünden kaygı duyuyordu. Anita henüz evlenmemişti ve babası o serseriyi unutacağına dair verdiği sözü tutmasına göz kulak olacaktı. Meyhaneci Charneca ise şaşkınlık içindeydi. Dükkanına gelip hayran hayran Valiotti'nin resimlerini seyreden gencin günün birinde gerçekten arenaya inebileceğini hiçbir zaman inanmamıştı. Cam fabrikatörü Antonio Caro'ya gelince iş gerçek bir kabus halini almıştı. Belediye meclisi üyelerinin yarısı, saygıdeğer kurumlarının 4 kez hapse girmiş bir portakal ve piliç hırsızına bu konuda yardım etmesini uygun bulmuyorlardı. Arenanın sahibi, koridayı belediye değil de El Pipo organize ediyor diye duyunca kiranın peşin verilmemesi halinde arenayı söküp götüreceği tehdidini savurdu. El Pipo gibi bir adamın ne kolaylıkla hasılatı cebe indirip ortalıktan yok olabileceğini deneyleriyle bilmekteydi. Angelita Benitez kardeşinin döneceğini Ankerna'nın mektubuyla haber aldı. Ama Horeo ona kısa haberi okuyunca hüngür hüngür ağlamaya başladı. En çirkin şekilde kovulmuş olduğu o kente bir gün dönmesini iştenlikle dilemekteydi. Ama bu koşullar altında olmasını istemezdi. Madrid'de tuğla tüccarı Donceles Manuel'i uğurlamaya geldi. Ve ona oğlunun süeteriyle Blue Jean'ini armağan etti. Arabaya binmeden önce Manuel ona sarıldı. ''And içiyorum Donceles'' dedi. ''Hayatımda bir daha elime mala ve kazma almayacağım.'' Aile ocağına dönüş, Manuel için yoğun heyecanlarla dolu bir an oldu. Arabayla döneceğine söz vermiş ve sözünü tutmuştu. Bütün kasabanın kuşkuyla karşıladığı şeyleri gerçekleştirerek dönmüştü. Gerçek ışıklı giysilerle, gerçek bir koridada boğalarla güreşecekti. Kendisini aralarında yaşamaya layık görmeyen erkek ve kadınların önünde güreşecekti. Palma del Rio'nun girişindeki Kral Ferdinand ve Kraliçe Isabella'nın boyunduruk ve oklu armalarının önünden geçerken ilk gördüğü şey, doğduğu kentin surlarına yapıştırılan resmi oldu. Afişin üstünde El Pipo'nun uydurduğu şu slogan yazılıydı. Tehlikeyle teke tek. Manuel, şoförün durmasını söyledi ve afişe doğru koştu. Uzun bir süre sessiz ve kımıltısız durup kendi yüzünü seyretti. Kıvanç ve mutluluk içindeydi. Tek sözcük konuşamıyordu. Haklı olduğunu ve portakal çalmasında zavallı bir yetimin yaşama içgüdüsünden de fazla bir şeylerin bulunduğunu onlara kanıtlamanın zamanı sonunda gelmişti. El Pipo harika çocuğa her yere gidip çıkmasını salık vermişti. Menajer de bir de bedava matador bulmuş, afişini böylece zenginleştirmişti. Onu bizzat Manuel önermişti. Bir zamanların gizli gece çıkışlarının sadık yoldaşı Juan Horeo böylece arkadaşının şanını paylaşmaya çağrıldı. İki arkadaş, Manuel'in 4 yıldan beri uzak kaldığı kentin sokaklarında dolaşmaya başladılar. Pek az kişi kendilerine ilgi gösteriyordu. Böylece Manuel, Palma surlarına afiş yapışmakla insanın bir gün içinde kahraman olamayacağını anladı. Korumasındaki gencin bırakmış olduğu kötü anılar, El Pipo'nun işini daha da güçleştiriyordu. Menajeri bir kuşku havası çevrelemişti. Aile mücevherlerinin karşılığında elde ettiği paralar eriyordu. Zira her şeyi peşin ödetiyorlardı. El Pipo, Selefi, Luis Lopez'in Talavera de la Reina'da düştüğü hatayı yinelemeyecek kadar açık gözdü. Arena'nın gişesine Cordoba'daki tepecide mücevherleri bulunan iki kuzenini koymuştu. Yasanın gerekli gördüğü Banderiolera gelince El Pipo bu iş için Cordoba'daki Ivory kahvehanesinin sadık müşterilerinden birini, mesleğe Manuel doğmadan 5 yıl önce atılmış olan yaşlı peonlardan Antonio Columpo'yu tutmuştu. Menajer onun parasal isteklerini koridadan sonra mükellef bir yemekle yetinmeye dek indirmeyi becerdi. Uzun ve sabırlı aramalarından sonra El Pipo, Don Francisco Amia'nın kimseye satamayacağı 5 boğa buldu. Altıncısı da mezbaya gönderilmesine karar verilen 7 yaşında bir inekti. Hayvanların bedelinin Arena'ya gitmek üzere yola çıkarıldıklarında ödenmesi adetti. Ama menajer ödeme süresini boğaların mezbaya satılmasına dek uzatabileceğini umuyordu. Yaşlı Banderilero boğaları almaya gönderdi ve adama El Pipo'nun önemli bir iş nedeniyle Cordoba'da kaldığını, ertesi gün gelip parayı ödeyeceğini söylemesini tembihledi. Yetiştirici ise buna yanıt olarak otlağın kapısının önünde silahlı bir adam koydu ve para ödenmeden kamyonun hareket etmesine izin vermemesini emretti. Angelita, Manuel Palma'dan çıktıktan sonra evlenmişti. Çocukları olmuştu ve konutları öyle ufaktı ki konuk kabul edemezlerdi. Bu durumda Manuel geceyi bir komşu evin tavan arasında geçirdi. Sırmalı mavi kostümünü karyolasının yanındaki sandığın üzerine serdi. Gözlerine uyku girmedi. Sabaha dek mehtaplı gecede parıldayan pulları seyretti. Her an elini uzatıp kumaşı okşuyor. Bunun da yok oluveren nice düşlerden biri olmadığını anlamak için sık sık kalkıp yeleğini sırtına geçiriyordu. Bu giysiler sayesinde hissettiği mutluluğu ve kıvancı daha yoğun tatmak için gözlerini kapıyor. Yarını binlerce Palma'nın bakışları altında Arena'ya girecek olan jandarmanın vakit geçirmek için attığı dayakların nesnesi olmaktan başka bir işe yaramayan oğlanın şanlı öcünü düşlüyordu. O gece heyecanı öyle yoğundu ki güzel kostümünün üzerindeki koyu lekeleri fark etmedi. Kan lekesiydi bunlar. Geçen hafta Cordoba'nın tarihsel arenasında şansı ters dönen bir Meksikalı torero yaşamının son güreşini bu kostümle yapmıştı. Bu nemli Mayıs sabahında genç bir kız Palma del Rio'ya doğru yürüyordu. Zaman zaman durup yolun kenarındaki çiçekleri koparıyordu. Meryem Ana Kilisesi'ne vardığında elinde koca bir demet olmuştu. Anita Sanchez çiçekleri mihraba bıraktı. Ailede yalnızca o koridaya gitmeyecekti. Tatlı sesiyle babasından dayak yediği gün verdiği sözü "Voy a ser torero, torero olacağım" tutmaya gelen genci koruması için Meryem Ana'ya yalvardı. Mavili ve altın rengi sırmalı ışıklı giysiler, Manuel'in ilk muletasını yapmak üzere çarşafını yırtmış olduğu yatağın üzerinde duruyordu.